Ayrım 32, Cem Sultan, Turhan Tan, sayfa 349. Lucrezia geliş güzel konuşuyordu. Roma'dan, İstanbul'dan, Fransa'dan söz ediyordu. Bir aralık o yuvaya bu sohbetin yakışık almadığını hatırlamış gibi uzandığı yerden endamını yükseltti. Ne de saçma şeyler söylüyorum prens, sanki tören salonundaymışız gibi konuşuyorum. Bu gafletimi sizi görmekten duyduğum yüksek sevince bağışlayınız dedi. Birdenbire Cem'in ellerine yapıştı, yalvarır gibi bir sesle emretti. Ne istiyorsunuz söyleyin, içki, dans, cinnet ve her şey var. Benim cennetimde yalnız akıl haramdır, düşünce yasaktır. Bunlardan başkası hep helal, hep mubah. Cem hayran ve sarhoş mırıldandı. Ben bu cennetin yalnız sahibini isterim. Çünkü her şeyi onda görüyorum ve onda seziyorum. Ooo, siz üzümü bırakıp bağa göz dikiyorsunuz. Dileğinizi yerine getirirsem bütün Roma'nın dudakları kuru kalır. Beni bırakın da başka şey isteyin. Gerçeği bırakıp hayale mi yapışayım? Aydan el çekip gölgesine mi bakayım? Bana siz, yalnız siz gereksiniz. Lucrezia ayağa kalktı, Cem'i bir aynanın önüne götürdü. Beni şimdilik buradan seyredeceksiniz. Ne zaman ki bizzat ayna olursunuz ve ben kendimi sizde görürüm, o zaman belki inat etmem. Aynada beliren hayal, ayakta duran gerçeği ne kadar güzel yaşatıyordu. Cem bu aksin kendi yüreğinde de canlanması, Lucrezia'nın güzelliğine, o yüreğin şöyle bir ayna olabilmesi için yıkılmış gençliğinin son enkazını da fedaya hazırdı. Bu duyguyla o boylu boslu hayale kollarını açıp haykırdı. ''Sen cama yakışmıyorsun, oradan çık, gönlüme gir.'' Lucrezia'yı biraz uzaklaştırarak kalbini gösterdi. ''Emin ol prenses, şimdi buradasınız.'' Çapkın kadın yerdeki güzel heykellere parmağını uzattı. Bu gece bunlarla oyalanın, için, bayılın, yarın ya da öbür gün gene buluşuruz, görüşürüz. Kim bilir, belki de uyuşuruz. O dakikaya kadar hareketsiz duran kızlar Lucrezia'nın uzanan parmağından sanki kudret aldılar. Birdenbire canlandılar, kıvrak bir halka halinde Cem'i sardılar. Saçlarından dökülen, kokudan görünmez bir zincir örerek, eteklerinden fırlayan rüzgarla onun sinirlerini kamçılayarak kendisini sendeleyişli bir yürüyüşle sürüklemeye koyuldular. Lucrezia bu halkanın dışındaydı. Fırıl fırıl dönen bir saman yolu içinde bunalmış bir yıldızı andıran Cem'in sendeleyişine bakıyor ve bu deli saman yolunu idare ediyordu. Cem bir müddet kokudan örülme zinciri sürükledi, eteklerden fırlayan rüzgarın yüzüne vurduğu silleleri yedi. Sonra içine düştüğü kapanı kıran bir kurt hamlesiyle o çılgın halkayı parçaladı, Lucrezia'ya sarıldı. Tarihin çok güzel ve çok azgın diye bizlere tanıttığı Lucrezia, hep hücumla geçmiş korkusuz bir hayat içinde böyle bir saldırış görmemişti. Bir girdabın açılıp kendisini kucakladığını, iki heybetli dağ arasında açılmış yalçın bir boğazın makaslaşarak kollarına asıldığını zannediyordu. Ama bir alevdi, tutulamazdı, o bir ışıktı, yakalanamazdı. Nur girdabın kollarından kurtulur, alev yalçın boğazlardan da sıyrılır geçer. O da yüreğine ürküntülü bir titreyiş veren bu kuvveti sarılıştan, şaşırtıcı ve bayıltıcı bir kıvrılışla sıyrıldı, geriye çekildi, sitem etti. Cennette zor olmaz prens, bu yaptığınız yeryüzüne yakışır bir jesttir, uslu olun, yoksa... Cem ancak boşluğa uzanan kollarını indirdi, kekeledi. ''Ey yoksa sizi cennetimden kovarım, cehenneme gönderirim.'' Fatih'in oğlu sersem bir ihtiyaç içinde inledi. ''Kılavuzum siz olduktan sonra ben cehenneme de giderim, çünkü sizi seviyorum.''
''Seviyorsunuz belki, incitiyorsunuz muhakkak.''
''Seven incitmez.''
Sevilen kolay incinir. Ben bu hareketinizi mutlaka cezalandırmalıyım.
Affedecekseniz cezanızı şükranla karşılarım.
Hele bir cehenneme girin. Üst tarafı benim bileceğim iş.
Gösterin gireyim.
Lucrezia Cem'in bir elinden tuttu. Biraz önce önünde bulundukları aynanın yanına götürdü. O odaya girilirken Sezar'ın yaptığı gibi emir verdi. Gözünüzü kapayın. 5 adım atın. 20'ye kadar sayı sayın. 21 der demez gözünüzü açın. Cem bu emre uydu, gözlerini kapadı ve açınca kendini başka bir odada buldu. Burada Lucrezia yoktu, kızlar yoktu. Damarlara çılgınlıklar aşılayan o esrarlı hava yoktu. Yalnız iki Türk vardı. Evet, iki Türk vardı. Bunlar müslin sarıklı kavuklarıyla, kenarları kürklü üstlükleriyle, etekleri bele dolanık iç kaftanlarıyla, kırmızı çakşırlarıyla, sarı ve kısa çizmeleriyle, şal kuşaklarıyla, elmas kabzalı hançerleriyle tam Türk kıyafeti taşıyorlardı. Cem periler diyarından bir Türk odasına düşmüş gibi şaşkındı, gözlerini yumup açıyordu. Acaba rüya mı görüyordu? Dudaklarını ısırarak ayık olduğunu anlıyordu. Burnuyla aldığı nefeste hala Lucrezia'nın kokusu vardı. Ama karşısında hiç ummadığı iki hayal duruyordu. Fatih'in oğlu sersemliğini gidermeye çalışırken o iki hayalden biri ilerledi. Prens dedi, bizim hemşirenin cehennemi işte bu odadır. Zebanileri de biziz. Sizi fazla ürkütmemek için sevdiğiniz bir kılıkta görünüyoruz. Buyurun, şu tahta oturun, cezanızı çekin. Bu sözleri söyleyen Don Juan'dı. Yanında bulunan delikanlı da Biteto kontuydu. Bu iki delikanlı güzellikte tam uygun bir çift teşkil ediyordu ve Kont Lucrezia'nın sayısız aşıklarından biriydi. Cem çok ve pek çok sevdiği Don Juan'ı o kıyafette görünce şaşkınlıktan sıyrıldı. Oh aziz prens dedi, bu cehennem ne iyi yermiş, hemşirenize bilhassa teşekkür edeceğim. Don Juan şehzadeyi tahta benzeyen yüksek sedire oturttu. Biteto kontunu sağına geçirdi, kendisi de solunda yer aldı. Sevinmekte acele etmeyiniz, çünkü bu cehennemin sahibi sizi buraya memnun olmanız için değil, üzülmeniz için gönderdi. Mutlaka üzüleceksiniz. Bu görevi siz mi göreceksiniz? Evet, ben ve kont. Hemen işe başlayınız. Sizin sunacağınız eza beni ancak bahtiyar eder. Don Juan kalktı, köşedeki masa üstünde duran tepsiden bir altın kadeh aldı, Cem'e uzattı. Bu Lucrezia cehenneminin nektarıdır. İçeceksiniz. Şehzade duraksamaksızın kadehi dudaklarına götürdü. İçindeki suyu son damlasına kadar içti. Kadehi verirken Don Juan'a takılıyordu. Cehenneminizin suyu dünyada eşi olmayan bir şey, içime gençlik veriyor. Ama biraz sonra gözleri karardı, beyninde bir duman kümesi yüz gösterdi, bulunduğu yerde sallanmaya başladı. Cehennem gerçek delilini bulmuş gibiydi, her köşeden alevler fışkırıyordu. Ateşten gömlek giymiş hayaletler peydalanmış ve bunlar Cem'in etrafında dans ediyordu. Şehzade kara kara bulutlar arasından bunları görüyor ama kımıldanamıyor, ses çıkaramıyordu. O gözlemler arasında Don Juan'ın ve Kont'un da kavukları, kaftanları, şal kuşakları atarak bambaşka bir kıyafete girdiklerini, o ateş gömlekli hayaletlerle birleşip kendini yavaş yavaş sardıklarını gördü ve yıkıldı. Yıkılırken son sezintisi cennetten cehenneme yol açılıp o yolda da Lucrezia'nın görünmesi oldu. Cem gözlerini Saint-Ange şatosunda açtı. Oraya nasıl gelmişti, nasıl getirilmişti bilmiyordu. Hatta Cesar Borgia'nın sarayına gidişini bile artık rüya sanıyordu. O kadar hayret içindeydi. Ama havuzlu salon Lucrezia'nın cenneti, o cennetten cehenneme gidişi, Türk kıyafetindeki delikanlılar birer birer gözünün önüne geliyordu. Demek ki gitmişti, görmüştü. Ama nasıl ve ne şekilde dönmüştü? Burasını bir türlü bulamadı. Kendisiyle birlikte Valencia kardinalinin sarayına gitmiş olan adamlarını çağırıp sormayı da kibirine yediremedi. Elini şakağına koyup düşünmeye daldı. Düşünce hiçbir sonuç veremiyordu. Don Juan'ın eliyle içtiği bir kadeh cehennem nektarına kadar her şeyi biliyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyordu. Yalnız bu karışıklıkların içinde, bu karanlıkların arasında Lucrez sönmeyen bir ışıktı. Cem düşüncesini ne tarafa çevirse karşısında o ışığı buluyordu. Belki bir, belki iki saat işte o ışığın nuru içinde düşüncelerini yıkadı, yüreğini yıkadı, sinirlerini yıkadı. Karışık ve kara hatıralardan sıyrıldı, kalkıp giyindi. Gene o ışığın can ve heyecan veren pırıltılarına kavuşmak, cennetlerde ve cehennemlerde dolaşmak isteğiyle odasında gezinmeye başladı. Lucrezia'nın cenneti de cehennemi de aynı güçle kendini çekiyordu. O cennetin ilahisi kadar o cehennemin iki zebanisini de zarif ve hoş buluyordu. Ama Cesar Borgia bu umulmaz nezaketi bir daha gösterecek miydi?
Yoksa şu geçen karışık gece sönmüş rüyalar gibi artık görünmez mi olacaktı? Cem düşüncesinin bu noktasında birdenbire durdu, elini şakağına dayadı, yeni bir düşünceye koyuldu. Şimdiki papa neden bu kadar nazikti? Don Juan niçin kendisine bu kadar bağlı görünüyordu? Cesar Borgia neden bu kadar yakınlık göstermişti? Lucrezia ne yüzden hayatının sırlarını önüne dökmüştü? Cem birbirine bağlı olan bu sıra sıra bilinmeyenleri aydınlatmak için zihnini yordu, olumlu bir sonuca varamadı. Tatlı dille, güler yüzle, çıplak eğlencelerle, kadın ve erkek güzelliklerinin sihriyle kendisini dinden, imandan ve akıldan da mı mahrum edeceklerdi? Papa 8. Innocentius'un korkutarak ve zorlayarak yapamadığı işleri bunlar, bu erkekli dişili yüksek aile kendisini çileden çıkarmakla mı sağlayacaktı? Fatih'in oğlu zihninde kıvranan bu ağır soruya nasıl bir cevap vereceğini bilmemekle birlikte Don Juan'ı ve Lucrezia'yı unutamıyor, o gecenin cennetini, cehennemini bir türlü hayalinden atıp çıkaramıyordu. Onlardan şimdi belki ürküyor ama ürke ürke gene onları özlüyordu. İşte bu sırada bir adam geldi. Don Juan Hazretleri ile Bitetto Kontu'nun yukarıya çıkmak üzere bulunduklarını haber verdi. Cem o iki adı işitir işitmez gene geceki cehennemin zevkine ve Lucrezia cennetinin hülyasına daldı. Adeta dalıp gitme derecelerine düştü. Misafirlerini karşılamayı bile hatırlayamıyordu. Onlar Cem'le candan dost oldukları için teşrifat gözetmemiş, gelişi güzel yürümüş ve odanın eşiğine kadar gelmişler, oradan sesleniyorlardı.
''Prens Hazretleri bizi bir dakika kabul edebilirler mi?''
Cem hep o cennet ve cehennem zevki içinde yüzerek kapıya doğru koştu ve alıklaştı. Çünkü Don Juan'da, Kont de Bitetto'da Türk kıyafeti giymişlerdi. Tıpkı o gece cehennem denilen Safa bahçesinde göründükleri gibi üstlerinde Türk sarığı, Türk kaftanı ve Türk çizmesi vardı. Birer yeniçeri civeleğine benziyorlardı. Onların farkları taşıdıkları elbisenin çok kıymetli oluşuydu. Cem hayran hayran yüzlerine bakarken Don Juan umulmaz bir haber verdi. Papa Hazretleri biraz sonra buradan geçecekler ve sizi selamlayacaklardır. Arzu buyurursanız kendilerine katılır, bir gezinti yaparsınız. Biz de beraber bulunacağız. Uygun bir yerde ayrılırız, kendi kendimize dolaşırız. Papa'nın Saint-Anne şatosuna kadar gelmesi, Cem'i selamlaması ve onu yanına alıp dolaşması inanılacak şeylerden değildi. İsa'nın vekili Hristiyan alemine karşı haysiyetini tehlikeye düşürmeden böyle bir harekette bulunamazdı. Ama Don Juan yalan söyleyemezdi. Bu yüzden Cem derin bir şaşkınlık içinde hemen hazırlandı. Galiba dedi, bahtım iyiliğe yüz çeviriyor. Dün geceden sonra böyle bir gün görmek başka türlü yorumlanamaz. Nöbetçiler Papa'nın göründüğünü haber verdiklerinde her üç prens ayakta ve bu haberi bekler durumdaydılar. Atlar da hazırdı. Acele acele aşağı indiler. Haşmetli bir alayla gelmekte olan Papa'yı karşıladılar. 6. Alexander üstünde papalık üniforması, önünde büyük bir haç, etrafında kardinaller ve dört yanında muhafızlar şatonun önüne kadar geldi. Atın başını çekerek durdu. ''Bonjour'' dedi, ''sizi ziyarete geldim.'' Cem boyun kırdı. Teşekkür ederim. Nezaketinizin minnettarıyım. Buyurun biraz dolaşalım. Bütün Roma Türk kıyafetine girmiş olan Don Juan'la Kont de Bitetto'nun ortasında ve Papa'nın önünde giden Cem Sultan'ı seyrederken bu manzarada Vatikan'ın bilinmeyen bir fikre, bilinmeyen bir maksada reveranslarını seziyordu. Dipnot: Tuas neden naklen Ahmet Refik Bey'in Sultan Cem'i, sayfa 192. Herkese parmak ısırtan bu dost yürüyüş bir süre devam etti. İhtişamını hilalden alan Cem'le azametini haça dayandıran 6. Alexander'ın meydana getirdiği şu seyyar hale Roma'nın birkaç mahallesini dolaştı ve bir meydanlıkta Papa gene atını durdurdu. "Adio" dedi, "ben Vatikan'a dönüyorum. Siz gençler geziniz, eğleniniz." Cem, Don Juan ve Kont de Bitetto şimdi yalnız kalmışlar, nereye gideceklerini kararlaştırmaya çalışıyorlardı. Papazade birdenbire hatırlamış gibi haykırdı. 5. Martin'in mezarına giderim. O mezarı taşıyan kilise çok güzel bir eserdir, seyre değer. Gene atbaşı birlikte yürüdüler, kiliseye geldiler, kol kola gibi bir durumda içeri girdiler. Tuhaf bir tesadüf olmak üzere kilisede kapıcılardan başka kimse yoktu.
Onlar da Don Juan'ın emriyle dışarıda kalmışlardı. Üç genç rutubetli bir loşluk içinde resimleri, nakışları seyrederek dolaşıyorlardı. Bir aralık gene Don Juan Cem'e döndü ve sordu. "Fala inanır mısınız?"
"Hayır."
"Ben inanırım. Hele burada 5. Martin'in mezarı üstünde açılan falın mutlaka doğru çıkacağına imanım var. İsterseniz o mezarın İncil okuyucusu ihtiyar bir rahip vardır. Bulduralım falınıza baksın. Bakalım neler söyleyecek."
5-10 dakika sonra üç delikanlı Hristiyan dininde yenilikler yapmak isteyen meşhur reformculardan Jean Hussui'yi diri diri yakılmaya mahkum etmiş olan Papa 5. Martin'in mezarı önündeydiler ve ihtiyar rahip de oradaydı. Don Juan taşıdığı Türk kıyafetine uygun düşürmek için sağ elini göğsüne koyarak ve merhaba diyerek papazı selamladı. Cem'i tanıttı. Ayasofya'yı Müslüman yapan adamın oğlu, Papa Hazretleri'nin misafiri, bizim aziz dostumuz, falına baktırmak istiyor, hünerini göster.
İhtiyar rahip hasta bir sesle mırıldandı. "Siz çıkınız, genç Türk yalnız kalsın. Fallar açıldıkları adamlar içindir, başkaları dinleyemez."
Don Juan hemen Comte de Bitetto'nun koluna girdi. "Hay hay dedi, çıkarız, yeter ki prens falından memnun kalsın."
Onlar kilisenin bahçesine doğru giderlerken ihtiyar rahip gene hasta bir sesle Cem'e ihtar etti. "Elini uzat."
Fatih'in oğlu istenen şeyi yaptı. Rahip de koyu siyah gözlüğünü uzatılan ele yaklaştırdı. Çizgileri süzmeye girişti. Cem şu hasta ve sarsak papazın neler yumurtlayacağını merakla bekliyordu. El çizgilerinden bahtın sırlarına, hayatın karanlıklarına erişebilmesini pek gülünç buluyor ve gülmeye hazırlanıyordu. Ama papaz çok ciddiydi. Bir kitap okuyormuş gibi çizgilerin üzerinde kendi kendine mırıldanıyordu. Hayli bir süzüşten ve mırıldanıştan sonra şehzadenin elini bıraktı.
"Siz," dedi, "cesur adamsınız. Ama denizlerin, dağların, ovaların olduğu gibi cesaretlerin de bir haddi vardır. Cesaretinizi hiç ölçmediniz mi?"
"Böyle bir şey hatırlamadım bile. Yalnız kolay kolay ürkmem. Değme tehlikeler önünde sendelemem."
Papaz solgun bir tebessümle başını salladı.
"Şu mezarda yatan adam bir fikri devirmek, bir imanı söndürmek istedi. Bunu beceremeyince o fikri ve o imanı taşıyan adamı yaktı. Sen herhangi bir emel, bir arzu, bir inanç uğrunda yanacak kadar cesur musun?"
"Bunu bilmem ama kanaatlerimi, muhabbetlerimi, kinlerimi kimsenin emriyle feda edemem."
Papaz bir köşeye doğru yürüdü, büyüyecek bir mangal getirdi. Koynundan bir iki kutu çıkararak içlerindeki tozumsu maddeleri mangala boşalttı ve ardından Cem'e de küçük bir şişe uzattı. Hasta hasta mırıldandı.
"Kokla ve bak."
Cem şişedeki nesneyi yüzüne yaklaştırırken mangaldan miskimsi, amberimsi kokularla dolu alevli bir duman yükseliyor ve o kokularla şişeden sızan bambaşka bir koku içine yayılarak tuhaf bir sarsıntı yapıyordu. Papaz şişeyi geri aldı, Cem'e bir mendil verdi ve şu tavsiyede bulundu.
"Yüzünü kapa, hızlı hızlı nefes al."
Şehzade kendiliğinden mezarın bir kenarına ilişmişti. Verilen mendili yüzüne kapayarak keskin kokulu bir hava solumaya koyulmuştu. Mendilin arasından mangaldaki güzel kokulu alevleri görüyor ve yavaş yavaş beynine bir baygınlık bulaşıyordu. Bir gece önce Don Juan'ın sunduğu kadehle papazın teneffüs ettirdiği hava birbirini andırıyordu. Şu kadar ki o kadeh yıkıcı bir tesir yapmıştı. Bu hava düşürmeyen bir baygınlık getiriyordu. Cem hiçbir sarhoşluğa ve hiçbir rüya haline benzemeyen garip bir zihin karışıklığı da sendelerken elindeki mendil düştü ve papazın yeni baştan mangala bir şeyler attığını gördü. Şimdi alevler daha koyulaşmış, bulundukları yer kıvılcımlı ve kokulu bir duman içinde kalmıştı. Cem dili tutkun, gözleri süzgün, beyni karışık bir halde o alevlere ve duman perdeye bakıyordu. Papaz köşeden köşeye gidiyor geliyor, ihtiyarlığından umulmayan bir çeviklikle alabildiğine mangala bir şeyler döküyordu. Alevler direk direk olmaya ve duman perde elle tutulacak kadar koyulaşmaya başladığı sırada papaz, o sarsak ihtiyar şöyle bir durdu, Cem'i derin derin süzdü, sonra üstündeki cübbeyi attı, başındaki beyaz saçları ve yüzündeki kılları tam bir sihirbaz hamlesiyle sıyırıp çıkardı. Bir Lucrezia oldu. Cem'in ellerine yapıştı.
"Nasıl?" dedi. "Yerinde aşk için yanmaya hazır mısın?"
Cem'in dili değil gözü söyledi. Evet. Beni seviyor musun?
Gene o gözler hiçbir dile nasip olmayan yanık bir belagatla haykırdılar.
Evet. Öl dediğim gün ölür müsün? Her şeyi unut dediğim gün emrime uyar mısın? Aklını, emellerini, vicdanını bana verir misin?
Bunlara ve bunlara benzer bütün sorulara Cem'in gözleri hep evet diyordu. Çünkü ruhu sarhoştu. İhtiyar bir papazdan Lucrezia'nın doğması onu yuttuğu kokulardan daha fazla sarhoşlatmıştı. Başı dönüyor ve bu dönen baş Lucrezia'nın kolları arasına düşüyordu. Papa 6. Alexander'ın kızı Sezar Borgia'nın ve Don Juan'ın kız kardeşi biraz sonra silkindi, ayağa kalktı. Koynundan şık bir mendil çıkardı, onu şehzadenin kuşağına soktu, kulağına fısıldadı.
Falından çıkan bu mendil olsun, onunla her zorluğu silersin.
Şimdi mangaldaki alevler sönüyor, o duman perde çekiliyor ve güzel Lucrezia'nın yerinde gene bir ihtiyar papaz belirmeye başlıyordu. Don Juan'la Conte de Biteto, Martin'in mezarı başına geldiklerinde rahibi İncil okurken, Cem'i de ağır bir uykunun mahmurluğunu silerken buldular. Don Juan şehzadeye sordu, fal nasıl? Cem dalgın ve bitkin, kuşağındaki zarif mendili yüzünde gezdirdi, kekeledi.
Güzel, çok güzel.
Size iyi umutlar verildiğini görüyoruz, bari inandınız mı?
İnanmamak kabil mi? Şimdi ben hep bu aziz rahibin verdiği umutla yaşıyorum. Şatoya dönerlerken Cem hiç konuşmadı. Geçirdiği bilinçli sarhoşluğu düşünerek hayallere daldı. Sık sık o günün yadigarı olan mendili kokluyor ve sihirbaz kızın kokusunu alarak yeni baştan sarhoş oluyordu. Yalnız bir şeyi anlayamıyordu. Lucrezia o gece doygunken bugün neden cömertti ve cennetin zevkini niçin bir mezar üstünde tattırmıştı? Sade bir kapris olan bu çılgınlığın nedenini bulamıyor ama yapılan deliliği kutluyordu.
32. Ayrılmanın sonu. Sayfa 360.